Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Ali, sana da merhaba. Ayşe, sana da merhaba.
Mert, sana da merhaba.
Berk, sana da merhaba. Herkese merhaba. Yaşı bizimle akran olanlar bilirler. Rahmetli Adile Naşit'in programı vardı. Uykudan önce programı. Evet. Herkesi böyle selamlardı. Biz de gerçekten çocukken
kuş gibi giderdik. Yani.
Adımızı nereden bildi diye. Serdar dediğinde bir inanamıyordum. Nereden bildi benim adımın Serdar olduğunu diye.
Zeynep de çok diyordu. Çok diyordu. Popüler bir isimdi. Çok evet, diyordu. Duyuyordum Zeynep'i genelde.
Allah rahmet eylesin. Evet. Adile Naşit toprağı bol olsun. Onunla başlamış olduk. Bugün hiç Adile Naşit'e uymayan bir şey konuşacağız yani. En azından karakterlerindeki yapıya uymayan negatif düşünceler, olumsuz düşünceler, kafamızın içinde durmayan, bizi huzursuz eden düşünceler, bize sürekli olumsuzu gösteren, negatifi, yanlışı, eksiği, kusuru anlatan, gösteren ve bizi sürekli böyle kafamıza dönen düşünceler.
Her zaman negatif de olmayabilir değil mi? Bir aşırı düşünme haline de bakacağız. Evet.
Aşırı düşünme hali ama bunun hem aşırı hem negatif olması bizim için daha yorucu. Ama sen herhalde bir yerden girdin.
Evet. Yani hani
aşırılığa vurgu yaptın.
Aşırılığa vurgu, evet. Hani çünkü her zaman zihin negatifi düşünmüyor ama geçmişi ve bugünü...
Zeynep, pardon. Yayından önce bana dedi ki Serdar, girişi sen yap, şöyle yap, böyle yap, baktan olarak bunu yap, şunu yapma dedi. Bana koordinatları verdi.
Tam yapamadın ama. Yapamadın. Ay, negatif düşünmeyle sınırlandırdın. Şimdi bizim program orada kalacaktı. Ama biz niye konuşacağız? Özür. Aşırı düşünmeyi konuşacağız.
Seni evet, yapamıyorum.
Ben şu an çerçeveyi açtım.
Tamam. Evet. Hadi oradan yürü o zaman.
İşte aşırı düşünme hali. Zihin, gezgin zihin. Geçmişte ve gelecekte, bugün de kalmakta zorlanıyor. Ya geçmişte olanları düşünüyor, bu negatif de olabilir. Olan olayların zihinsel tekrarı gibi de olabilir. Ya da gelecekte olacaklara dair değerlendirmeler yapıyor ve bu çok yorucu.
Evet, bu bölümde de konuşacağımız şey arkadaşlar, bu sesi susturmak değil. Zaten bu sesi susturmak da mümkün değil, anlamlı ve faydalı da değil. Şöyle ki, insan zihninin en temel becerilerinden biri zaman yolculuğu yapabilmesi. Geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor, geleceğe hazırlık yapıyor, geçmişten ders çıkarıyor, bugünü ona göre konumlandırıyor ve çalışmalar gösteriyor ki bütün hayatımızın belki de ancak üçte birinde şu anda yaşayabiliyoruz. O yüzden bütün bu mindfulness'lar, bütün bu yogalar, ibadetler buraya odaklanmaya çalışıyor yani. Ama burada olmadığımız için de huzursuz oluyoruz aynı zamanda. Yapmaya çalışacağımız şey, ki yapamayız bunu, hani susturmayı yapamayız, yapmaya çalışacağımız şey o sesin bu kadar yıpratıcı, bu kadar yoğun, aşırı ve zorlayıcı olmamasına gayret etmek. Zaten insan zihni böyle geçmişte, gelecekte, bugünde seyahat edebiliyor olmasa muhtemelen bugüne ulaşabilen bir tür de olmazdı yani.
Olmazdı, evet. Yani anda kalma süresini uzatabilmek gün içerisinde, daha farkındalıkla yaşayarak. Aynen. Bunu uzatabilmek. Böyle olduğumda çünkü o uçuşan zihin, gezgin zihin, zaman roketi gibi de tanımlanan zihin, otomatik pilottaki zihin bizi andan koparıyor. Siz 3'te 1 dedin, %50'ye yakın olduğu da aslında. Yani 3'te 1, %50'si neredeyse. Biz buradayız ama zihnimiz
burada değil.
Burada değil, başka bir yerde.
Hı-hı. Ve farkında da değiliz pek çok zamanda.
Evet. Bu da çok yaşamak olmuyor.
Bu aşırıya vurgu yaptın ya Zeynep. Nerede bunun aşırı olduğunu anlarız?
Günlük hayattan koptuğumuzda, anda olmamızın önüne geçildiğinde, uyuyamadığımızda, ne yemek yediğimizi bir anda mesela yemek yiyoruz. Aa, ne ara bitti? Tabaktaki yemek ne ara bitti? Hı-hı. Aslında sevdiğimiz de bir şeydi ama tadını varamadan yemek bittiğinde. Hı-hı. Gün böyle... ev işleriyle ilgileniyoruz örneğin. Bir bakıyoruz ki her şeyi toparlamışız, yapmışız. Bitmiş ama ne zaman oldu, nasıl oldu bunun farkında olmadığımızda. Dolayısıyla böyle olunca da hayat elimizden kayıp gidiyormuş gibi oluyor. O yüzden dedim bu yaşamamakta oluyor. Yoksa bizim sağlıklı zihnimizin planlar yapmaya, düşünmeye, içe bakmaya ihtiyacı var. Bunu yapmamız da gerekiyor. Ama bu içe bakışın istemli olması. istemli bir içe bakış, ne hissediyorum, ne düşünüyorum, nasıl davrandım, nasıl bir durumun içerisindeyim, ne yapmayı planlıyorum, yarın acaba şunu şöyle mi yapsam gibi bir bakış ve düşünme hali zaten olması gereken. Ama bizim aşırı düşünme dediğimiz, bizi kontrol eden, otomatik pilotta andan koparan ve o anı bizim için flulaştıran bir hal.
Bunun niye olduğunu da bir konuşalım. Birincisini ben kendimden başlatayım. Dikkat eksikliği olanlar, odaklanma problemi olanların bunu çok yoğun yaşadığını biliyorum. Benim zihnim hiç susmuyor. Bir gün Zeynep'le lokantada oturuyorduk. Konuşuyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Keyfimiz çok yerinde, huzursuzluk verecek herhangi bir şey yok. Böyle bir şey oldu ki ama ben bir anda, Zeynep herhalde bir şey sordu. Ben bütün masalarla ilgili çevremde bir senaryo yazdığımı fark ettim. Bu şöyle bir adam, bu şöyle bir kadın, burada şöyle bir atmosfer var. Burada aralarında böyle bir ilişki var. Muhtemelen bu masadan sonra böyle bir gelişme olur. Ve sürekli orada işliyor. Orada işliyor zihin. Ve aslında hiç verimli değil, faydalı değil. Bana huzur veren bir şey değil ama zihnim susmuyor. Banyoda susmuyor, yataktan kalktığım anda susmuyor. Geçen uykudan uyandım Zeynep. Böyle bir kara sinek burnuma kondu. Kovuyorum gitmiyor, kovuyorum gitmiyor. Uykudayım, yarı uyuruyor, yarı uyanım. Şöyle cümleler geçiyor aklımdan. Kara sineklerin ekosistemdeki yeri nedir acaba diyorum. Ya. Bir faydası var mı? Faydası yoksa yani bunları, yani anlamı ne acaba falan diye düşünüyorum ama hani bu şimdi eğlenceli ve komik geliyor bunu anlattığımda ama insan zihni sürekli böyle anlamsız, verimsiz şeylerle uğraştığında çok yorgun oluyor. Yıpranmış oluyor ve bir şeye odaklanmakta da güçlük çekiyor. Sen beni gözlüyorsun böyle durumlarda değil
tabii,
mi?
Tabii tabii anlıyorum.
Nasıl görünüyor?
Hop gitti diyorum.
Hop gitti kafa.
Evet, kafa gitti, başka bir yere gitti. Bakışların farklılaşıyor, boşalıyor. Başka bir zihinde, arka perdede başka bir şeyin önlüğünü hissediyorum.
Bir hani örnek vaka olarak böyle bir aşırı konuşma, aşırı bir zihin konuşması benim hayatımı nasıl etkiliyor?
Günlük hayattan koparır. Yorucu olduğu için gergin kılar kişiyi. Hani seni böyle etkiledi, gerginsin anlamında
benim
söylemiyorum.
Öyle hani somut gözlediğin bir şey.
Evet, gözlediğim bir şey. Andan koparması olabilir. Duymama olabilir. Mesela böyle bir yerde kalıyorsun ya sabit. Evin içinde kalıyorsun, sabit bir yerde kalıyorsun. Duruyorsun yani. Orada akan bir şey var. O akan şey kaçıyor. Mesela eğitime gireceğiz. 5 dakika var. Orada sen telefonla bir şeyde bekliyorsun, kaldın. Orada kayboldun, gittin yani. Akan hayatı kaçırmana engel oluyor. Durduruyor seni. Orada biraz şeye ihtiyaç var. Hani birisi olmasa yanında, ben hadi 5 dakika kaldı, 3 dakika kaldı falan gibi yönlendirici olmasa koparak gider. Zaman yönetiminin önüne geçiyor.
Geçiyor değil mi?
Evet.
Sen de bir geçici yıpranmışlık, yorgunluk döneminde bu odaklanamama problemini yaşamıştın, hatırlıyor musun? Bana da demiştin ki ya ben bunun kısmen tembellik olduğunu düşünüyordum ama odaklanamamak çok huzursuz eden bir şeymiş demiştin değil mi? Sen nasıl yaşadın o odaklanamama
halini?
Ne
zaman söylüyorsun şimdi?
Birkaç sene önce bunu yaşamıştık. Bana böyle bir şey söyledi. Bir dönem odaklanamıyordun, huzursuzluğun dolaşıyordun ortalarda, hatırlıyor musun?
Evet.
Orada var mıydı bir fazlaca düşünme?
Fazlaca düşünme ve kopukluk hali, ayaklar yerden kesikmiş gibi bir yere yerleşememe hali ve kontrolsüzlük hissi bağlamdan ve zamandan. Hani o kopukluğu ne zaman yaşadığımı hatırlayamadım ama hisleri hatırlıyorum
hisleri
yani.
Hisleri hatırlıyorsun.
Böyle daha hayalet gibi gezer bir hali olmuş oluyor.
Yani
evet, yerden kesik ayaklar.
Şunun için anlatıyorum, bekledim senin anlatmanı. Zeynep odaklanma gücü o kadar yüksek biridir ki üniversitedeyken kapısını açardı, kahvesini alır ve makale yazmaya başlardı. Bu kadar odaklanma gücü yüksek birinin o hayalete dönmesi nasıl bir deneyimdi diye.
Evet, aradaki fark açısından bir. Bence hani senin yaşadığınla şu açıdan seninki daha zordur. Hani geçici bu dönem böyle diye düşündüğüm için öyle paniğe kapılıp şey olmamıştım ama hani işleri yapmakta, günlük hayatı sürdürmekte, seanslarda da görüyorum böyle odaklanma güçlüğü olanlarda çok basit olarak değerlendirecek mesela bir anne için pazar günü rutinleri yapılacak ve yapılması gereken pazar günü rutinlerini bile takip etmekte zorlanma hayatın. O kişi için çok zor olması, sekteye uğraması, akmaması anlamına geliyor. Bir de bunu sürekli düşünerek yapma hali yoruculuk. Bu da tahammülsüzlüğü artırıyor. Duyguları yönetmek de böyle olunca daha da zor hale geliyor.
Bu bir boyutu, odaklanamayanların zihni. Evet, evet. Bir başka boyut ne olur? Ne eklersin buraya?
Evet, aslında bu genel olarak insanoğlunun sorunu. Hayat çok hızlandı. Yani yavaşlamaya, durmaya ve molaya fırsat yok. Öyle olunca da zihnimiz de huzursuz, beden de huzursuz. Anda kalma zamanlarımız çok daraldı. Zaten de zihnimizin geçmiş bugün böyle dolaşma eğilimi var. Ama işte biliyoruz ya, doğada olmak, hayatı yavaşlatmak, daha farkında olarak yaşamak zihnin bu aşırı düşünmeden uzaklaştırıp anda kalma potansiyelini artırıyor. Ama hayat koşulları da hepimizi bu hale getirdi. Bir maratonun içindeyiz, koşturuyoruz. Koştururken de zaten biz bir koşuyorsak zihin üç. Üç koşuyor.
Modern dünyada etkileşime girdiğimiz insan sayısı, sorumlu olduğumuz alan sayısı, yükümlülüklerimiz, bizden beklentiler, bizden beklenen performans son yıllarda belirgin şekilde artmış durumda. Ve bence bu bizim doğamıza aykırı. Mümkün olmayan bir şeyi mümkün hale getirmeye çalışıyoruz. Trafikte, işte, aile hayatında, çocuklarımızın temposu da buna eşlik ediyor ve bu bize hiç uygun bir şey değil, değil. Yani değil mi? Evet. Aynı saatte, aynı zaman diliminde ya da birbirine yakın zaman dilimlerinde o kadar çok şeyi düşünüp o kadar çok şey yapmak zorunda kalıyoruz ki burada zaten bu şey olmadan, zihindeki konuşma olmadan organize edebilmemiz mümkün değil ama çok yıpratıcı.
Evet, değil mi? Evet, evet. Mümkün. O yüzden de bunu anda kalmaya ve zihni buna eğitebiliriz ama zihnin anda kalma potansiyelini tekrardan açığa çıkarabiliriz. Süreyi daha da uzatabiliriz.
Hani yaşam biçimi değişmeden mümkün olur mu bu?
İpi kopmuş uçurtma diyoruz ya zihin. O uçurtmayı tutup ana getirebiliriz. Tabii bir koşturmanın içerisinde. Ben şu an burada seninle hem sohbet edip hem çayın elimdeki sıcaklığını hissedip hem ağzımda bıraktığı tada da fark edebiliyorsam zihnim buradadır ve andadır demektir.
Küçük tabii ki anlar yaratabiliriz.
Hayat yavaşlasa şahane olur ama hepimiz Seferihisar'a taşınamadığımız için, öyle bir Urla'da hayat kuramadığımız için, ki oradaki hayatın da yavaş olduğu da yine tartışılır. Günlük hayatın içerisinde zihni durdurup yavaşlar. Yaramaz bir çocuk gibi düşünüp hep zihni, kaçan zihni ana getirmek. Mindfulness uygulamaları zaten deneysel olarak kanıtlanmış durumda. Bunu yapabildiğine, bu becerimizi artırabildiğine dair. Bir de böyle şeyi normal zannediyoruz. Böyle aşırı düşünmeyi, üzerine düşünmeyi. Bunun normal olmadığını ve bize iyi gelmediğini fark etmek de kontrol sağlar. Üçüncü önerim de düşünmek için zaman dilimleri ayırmak. Her an zihnimizde bunu yapmak değil. Ama evet, düşünecek meseleler var. Demin dediğim gibi istemli olarak buna zaman ayırmak.
En eski tarihlerden beri insanların böyle soyut meselelere kafa yormaya başladığı zamanlardan beri insanlığın temel meselelerinden biri bir aile meselesi falan diyormuş. Bir aile meselesi. En temel meselelerinden biri oraya odaklanmak, önündekine odaklanmak. Çünkü hep aynı şey söyleniyor. Huzur odaklanabilmekten geçer. Bunu yapamadığında zihnin huzursuzluğu artıyor. Dikkat problemi dedik. Zamanın, yeni modern zamanların bizden beklentileri, yaşam biçimimiz dedik. Bir de birinin kendine acımayla bir sıkıntısı varsa, karamsarsa, kaygılıysa da bütün bu zihin hareketliliği çok daha yoğun oluyor. Kaygı geleceğe dair çok konuşmaya başlıyor o zaman. Sorun çıkacak, beklenmedik bir şey olacak, dikkatli ol. Şunları kapattın mı, bunları düzelttin mi, bunlara imza attın mı, şurayla konuştun mu, şurayı bağladın mı, şurayı çözdün mü? Bu sürekli bitmeyen, sürekli bitmeyen bir şey ve aslında hiç fark etmeden bizim savaş kaç tepkisine geçmemize sebebiyet veriyor. Sempatik sistemimizi devreye sokuyor ve beyin bu yoğun stresi algıladığında bizim kendimizi düzenleyebilmemizi, meseleleri yönetebilmemizi sağlayan bu beynimizin ön tarafını durduruyor. Diyor ki ciddi bir mesele var, dur. Yoğun stres hissediyoruz diyor. İşte o zaman da meseleleri yönetebilme becerimiz zayıflıyor. Kelimeleri doğru seçebilme becerimiz zayıflıyor. İlişkilerimizi, duygularımızı düzenleyebilme becerimiz zayıflıyor. Dolayısıyla bu telaş hali, bu yoğun odaklanma, çok düşünme hali verimli olmamızı değil, aksine bizim potansiyelimizin altında performans sergileyebilmemize sebebiyet de veriyor.
Evet.
O kadar yoruluyorsun, yoruluyorsun, yoruluyorsun ama bu bir küp şeker için bir çuval keçi boynuzu yemeye benziyor yani.
Yani mesela geçmişte ise olan olaylar, öyle dedi, böyle dedi, böyle oldu, şöyle yap. Tekrar zihinsel geviş getirme dediğimiz, ruminasyon dediğimiz, tekrarlayan böyle düşünceler. Hani buradan çıkabilecek bir his, fayda olarak düşündüğümüz şey belki yol bulmak olabilir. Belki düşünerek kontrol ettiğimizi ve değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yani burada en iyi yol o düşünce girdabından
çıkmak.
O düşünce girdabından ne yapıyorsak zihni o anda yaptığımız şeye getirmek. Böylelikle bir nefes aralığı olacak ve o bizi kaygılı düşünceler dedin, kaygılandıran şeyleri de daha yaratıcı çözümler bulma şansımız olacak. Yani endişeler konusunda endişelenmek ve böylelikle endişeli düşünceler içerisinde boğulmak sıkıntı yaratan şey olmuş
Değil mi?
oluyor. Evet.
Değil mi? Bu ruminasyona zihinsel geviş getirme deniyor ya, gerçekten o rumen'de herhalde Latince kısmı. Büyükbaş hayvanların midesinin bir bölümüymüş.
Evet, doğru.
Onu okumuştum.
Evet.
Orada aslında bir benzetme var. Hayvan niye geviş getiriyor? Kolaylıkla hazmedemeyeceği şeyler yiyor ve gevişin mantığı bu: çıkarıyor, çiğniyor, tekrar yutuyor. Çıkarıyor, çiğniyor, tekrar
Evet.
yutuyor ki bu içerik çürüsün, bozulsun ve hazmetmeye kolay bir hale gelsin diye. Bizim için de aynı şey geçerli. Biz de düşünceleri tekrar evirdiğimizde, çevirdiğimizde, tekrar unuttuğumuzda, tekrar yattığımızda, kalkıp tekrar devam
Sindirmeye
ettiğimizde,
çalışıyoruz, değil mi?
sindirmeye, hazmetmeye, yönetmeye çalıştığımızda o düşüncelerin, durumların da gerçeklikle ilişkisi kalmıyor. Mesela sabaha karşı bir uyanırsınız ya, kafanızda bir mesele vardır. Onu öyle bir düşünmeye, öyle bir konuşmaya başlarsınız ki tam olarak beyniniz, prefrontal korteksinizde uyanmadığı için gerçeklikten uzaktır. Çok yoğun yaşarsınız ve yataktan çıktığınızda o sizi sıkıştırmıştır. Tam olarak aşırı düşünme böyle bir şey. Düşündükçe gerçeklikle ilişkisi azalıyor. Bu kadar kayboldukça onu yönetebilme becerimiz zayıflıyor ve vardığımız sonuç da genelde başarısızlıkla, fiyaskoyla sonuçlanıyor yani.
Ve de çalışmalarda görülüyor ki aslında bu ruminasyon, hani sindirmek için yaptığımız şey, tekrar tekrar düşünme hali, bizim oradaki duygu neyse, başarısızlık, yetersizlik kaygı, ona daha da çok gömülmemize neden oluyor. Çünkü bizi o zorlayıcı duygudan çıkaracak şey aslında alternatif bir bakış. Sağlıklı bir bakış, belki ya da o duruma bir zihinsel bir ara verme, mola vermeyken tekrar tekrar düşündüğümüzde aynı şeyi tekrar tekrar yaşamış oluyoruz. Bu dertleşmede de aynı şey geçerli. Aslında onu kişiler arası bir geviş getirme oluyor ya, aynı derdimizi tekrar tekrar kişiye, aynı ya da başka kişilere
birlikte geviş getirme diyorlar.
Evet, getirme halinde yine bunun bir faydası yok. Hani bir kere anlatmak, iki kere anlatmak duygusal bir rahatlama sağlar ama ikiden fazlası sizi o duygusal girdabın içerisine sokar.
Çünkü bizim o en çok konuşmaya ihtiyaç duyduğumuz anlarda o duyguyu yaşadığımız yer ya duygunun en yüksek yoğun olduğu yer ya da en dipte olduğumuz yer. Zaten böyle işlerde de bir grafik ne kadar yükseğe çıkıyorsa dipte gittiği yerde onun simetrik olarak çakılmış halidir. O kadar derine gidiyor. Ve şimdi konuşmam lazım, şimdi halletmem lazım dediğimiz anlar ya çok yüksekte ya da çok derinde oluyor. Şimdi bu durumdayken, bu moddayken seninle konuşmaya başladığımda sen de sağlıklı yetişkin modunda değilsen birbirimizi köpürtüyoruz ve birlikte boğulmaya başlıyoruz.
Evet.
En sonunda neyi de konuşuyoruz? İşte bardağı mı konuşuyoruz? Allah da bu bardağın belasını versin deyip o masadan kalkıyoruz.
Hayat yani. Böyle, insanlar nankör diye kendimizi böyle bize iyi gelmeyecek bir algının içerisine daha da batırmış oluyoruz. O yüzden öyle durumlarda konuşmak rahatlatır ama çok değil. Eğer karşınızdaki kişi size alternatif bir bakış sağlayacak, sizi boğulduğunuz yerden elinizi tutup çekip çıkaracak biri ise bu şahane, farklı bir yerden bakmanızı sağlıyorsa. Ama yoksa siz beraberce Serdar'ın da dediği gibi o şeyde boğuluyorsanız, o konuşmayı durdurmak, yapmamak en iyisi. Zihnimizin yaratıcı problem çözme potansiyeli var. Ama boğulurken bunu yapamaz. O yüzden zihnimize yardım etmemiz lazım. Bir nefes almak için. Yani bir düşünmeyeyim, bir dursun bakalım. Tamam. O mevzu orada bir kalsın bakalım. Zihin dinlendi, rahatladı. Rahatlamış bir zihinle ben mevzuya bakabilirim. Ama mevzunun içinde biliyor musun öyle oldu, şöyle oldu. Onu kapattım, öbürünü aradım. Onu anlattım, sonra öbürüne geçtim. Böyle yaparsam o mevzu içinde zaten ben kayboldum, gittim demek.
Birlikte geviş getirmek kadar birlikte odaklanmak da aksiyona çok huzur verici bir şey, biliyor musun? Ben Zeynep çocukluğumda bir bayram namazına gittiğimde, bir teravih namazına gittiğimde orada da şey derler mesela, namaz kılarken zihninden bir şeyler geçerse şeytan hani geldi zihnine. Şey, zaten Budizm'de de şey diyorlar, hani ayartan düşünce diyorlar, insanı oradan uzaklaştıran düşünce. Odaklanmayı becerdiğinde, işte okuduğun duaya, kıldığın namaza ya da oradaki uhrevi ortama odaklandığında o camiden bir çıkış vardır. Büyük bir rahatlamadır o, büyük bir huzurdur. Yani huzursuzluk nasıl bulaşıcıysa aslında huzur da öyle bulaşıcı. Eğer siz huzursuzsanız bir başka huzursuzun yanına gitmeyin. Bir huzursuzluk verecek olanın yanına gitmeyin. Sizi huzura çağıracak olanın yanına gidin. Ya bir dur, bir bakalım buna gerçekten böyle mi diyecek olanın yanına gidin. Ama çok karamsar bir tarafımız varsa, kendini acıyan bir tarafımız varsa böyle insanlardan da uzak duruyoruz. Çünkü kendini acımanın çok lezzetli bir tarafı da vardır. Bir müzik açmak, işte bir kadeh içki, bir sigara yakmak ya da işte böyle gözyaşları içinde duaları, kendini acıyan dualardan bahsediyorum. Uzaklara dalmak, yalnız yürüyüşler, o kendini acımak o kadar lezzetlidir ki. Onun için ritüeller yaparlar insanlar yani orada bir. Ve neler yaşıyorum, neler çekiyorum, neler yaşadım, geçmişten örnekler toplar, geleceğe dair öngörülerde bulunur ve kendini acınacak, gerçekten acıyacak çok şey bulur yani. Ama bu bir mod, sağlıklı değil, gerçek değil, durumun gerçekten gerçek değil de paralel bir durumu yok, denk bir durumu yok. Bunun da bir adı var, kendini acıyorsun.
Evet, çünkü hayatın içinde acı da var, güzellikler de var. Ama kendimiz acıdığımız noktada o iyi olanları, katkı getirenleri ya da acının hayatımıza getirdiği zenginliği de kaçırmış oluyoruz. Ne demek o? Öğreticiliği de kaçırmış oluyoruz.
Acı bir insanın hayatını nasıl zenginleştirir?
Deneyim olarak bakabilirsek eğer ona, ondan fark edeceklerimiz, öğreneceklerimiz, ilişki ağlarının güçlenmesi gibi birebir olumlu sonuçlar olabilir. Ama acı dramda ele alınırsa içinde kaybolursunuz. Ama acıyla beraber yan yana durabilirseniz o zaman ondan öğrenebilirsiniz. O sizin hayatınıza zenginlik katan, sizi bilge yapan, yüz hatlarınıza yansıyan, bakışınıza, yüzdeki kırışıklıklara yansıyan bir deneyime dönmüş olur. Bir bilgeliğe dönmüş olur.
Değil mi? Zaten acı gibi ya da ona benzeyen zorlayıcı duygular, zorlayıcı deneyimler kabul görmediklerinde bizi daha çok zorluyorlar. Ama acıya, üzüntüye, endişeye bahçende yer verdiğinde bunlar seni sarıp sarmalayan şeyler oluyorlar. Sana öğretici oluyorlar, sana öğretmen oluyorlar. Zaten o deyişlerde vardır ya, bir derdim var bin dermana değişmem diye. Hani bu dertler de bizi, acılar da olgunlaştırıyor. Orada mesela bir derde var bin dermana değişmem, o derde teslim olmuyor. Derdin onun içinde yanmasına sebebiyet vermiyor. Öğrenmeye sebebiyet veriyor. Olgunlaşmaya, büyümeye sebebiyet veriyor. Bu dertten ders almasını öğrenirsen ama büyüyorsun. Ama kendini acıyarak ne kadar acı, nasıl bir durumda olduğunu inanç geliştirdiğinde gelişme de, hani travma sonrası iyileşme dedikleri şey de, büyüme de gerçekleşmiyor yani.
Evet, evet. Kimimiz işte o acılarla büyüyoruz. Kimimiz de o acıların altında eziliyoruz. Ama bunun içinde işte o girdaba girmemek, sen oraya bu noktadan gelmiştin. Bize hani perspektif sağlayacak kişilerle konuları konuşacaksak onlarla konuşmak, tekrar tekrar aynı sıkıntıları konuşmanın kimseye bir faydası yok.
Bir de bu fazlaca düşünmeye, aşırı düşünmeye, negatif düşünmeye aşırı şekilde bulunabilecek çözümler nelerdir? Ben bir tanesiyle başlayayım, sen de ekleyerek devam edelim. Bir tanesi, duyu organlarınızı harekete geçirebilirsiniz.
Konuşurken bana bakabilir misin? Kendimi terk edilmiş gibi hissediyorum.
Gerçekten mi?
Evet.
Siz izleyicilerle bağ kurmaya çalışıyorsunuz.
Bağ kur ama çok çok uzun oldu orası.
Öyle mi?
Ben de varım burada kardeşim. Tabii. Arada bakabilirsin. Tabii
şey
oraya.
Gibi oldu. Sen git takipçilerine bak. Karına evet, bakma.
Bakma.
Takipçiler, takipler onlarla yani aklasın seni.
Yapın baş başa. Baş başa
tamam, ben gideyim. Ben gideyim. Ben fazlaysam durmayayım zaten burada. Anlatıyorum.
Evet.
Hazır mısın?
Evet.
Duyu organlarını harekete geçirmek. Çünkü kaygı gibi ya da diğer zorlayıcı duygular, durumlar harekete geçtiğinde eğer duyularımızı harekete geçirirsek, dokunduğumuz bir şey, üç şey deyin mesela, kumaş, ahşap, metal olabilir, gördüğümüz üç şey, tattığımız üç şey, kokladığımız üç şey, duyduğumuz üç şey, bunları yazın ya da onları hissetmeye çalışın. Bu bizi oradan çıkarabilir bir. İkincisi yazın. O fazlaca düşünme, ne söylüyor onu yazın ama düzeltmeye, mantığa bürümeye, makul bir hale getirmeye çalışmayın. Bütün saçmalığıyla yazın ve mümkünse bunu buruşturun ve çöpe atın. Genel olarak bu çözümler bize ait değildi yani. Hani yıllardan böyle beri terapötik ortamlarda, kaynaklarda anlatılan bilgiler. Başka ne ekleyebiliriz oraya Zeynep?
Evet, biraz önce söylediklerimizi toplamış gibi oluruz. Böyle farkında yaşamak, yaptığımız şeyi farkında yapmak, farkında yemek, farkında evet. Yürümek. Farkında sohbet etmek, hani duyuları da kullandığımız evet. Ne yapıyorsak onu yapmak, yani olma modu diye ifadelendirilen ne yapıyorsak onu yapmak,
hareket etmek, hı-hı. Spor yapmak, nabzımızı hızlandırmak, haftada en az 3 defa 4 defa 40 dakikalık 45 dakikalık 1 saatlik yürüyüşler yapmak, çünkü orada salgıladığımız iyi oluş hormonları da bizi evet. iyileştiriyor. Hı-hı. Kan değerlerimizi kontrol ettirmek, bazen düşük vitamin ve mineral düzeyleri de bizim bu odaklanmamıza engel oluyor, bu fazlaca düşünme başlıyor. Hı-hı. Değil mi Zeynep?
Evet, kaygıyı artırdığı kaygıyı. İçin depresif hisleri hı-hı. artırdığı hı-hı. için bağırsaklarımıza iyi bakmak, yani o anlamda iyi beslenmek. Ve de bunun en temelde başta yine konuştuğumuz aşırı düşünmenin normal olmadığını
kabul
etmek ve fark etmek, yani evet. mola vermeyi bilmek, evet. Bir şeyi düşünerek değiştiremeyiz, ondan bir vazgeçmek, aslında düşünmediğimizde yaratıcı çözümler bulabileceğimizi hı-hı. görmek.
Hı-hı. Odaklanma için fırsatlar yaratmak, bu bir şey boyamak da olabilir, İnanıyorsanız ibadet etmek de olabilir, meditasyon, yoga da olabilir.
Evet.
Bir şeye odaklanmak, kendine, zihnine bir durduğunuz an yaratmak. Böyle küçük küçük bir şey de yapabilirsiniz. Böyle çok kapsamlı bir şeylere de yok. Çay içerken çaya odaklanmak, çayın rengine, çayın ısısına odaklanmak. Ama bütün bunlar için önce kendinize dışarıdan bakabilmeniz lazım. Eğer onun içinde kaybolursanız zaten ona dışarıdan bakabilip onu yönetebilme becerisine de sahip olmazsınız.
Evet. Nefes egzersizleri yapmak, zihnin odağını nefese vermek. Çünkü aslında zihindeki o aşırı düşünen otomatik pilottaki zihin tam bir nefes alma gibi. Onu o kadar kolay yapıyor ki. Nefes
bana
almayı da farkında olmadan
lütfen?
Yapıyoruz ya. Arada nefes almayı da farkında
yani bakışında şey hissediyorum. Annelerin o günde çocuklara bir bakışı var ya. Ben halledeceğim seni bir eve gideyim.
Şu cümlemi bir tamamlayayım.
Ben bir eve gideyim.
Evet.
Teyze hiç böyle yapmaz ama misafirlikte çocuk.
Nefes egzersizleri yapmak, ona odaklanmak dediğim gibi. Çünkü otomatik pilottaki o düşünceler de nefes gibi çok kolay. Dolayısıyla zihnin odağını, gel bak buraya odaklan dediğimizde işimiz daha kolay olur. Doğada vakit geçirmek. Topraklanmak olabilir gerçekten. Vücudumuzdaki elektriği atmak.
Evcil hayvan beslemek.
Beslemek. Evet.
Bunların hepsi aslında hormonal kaynaklar bir taraftan
evet,
da.
Evet. Bir de bizim zihni orada tutuyor. Yani evcil bir hayvanınız varsa odağınızı kendinde tutuyor.
Evet. Bir de bunu komik bir hale de getirebilirsiniz yani. Şu anda aklımdan ne geçiyor biliyor musun? Şunlar. Bizim o Zeynep'le yemek yediğimiz yerdeki gibi. Ben o 7 masayla ilgili ne düşündüğümün hepsini anlatmıştım.
Hmm.
Ve o zaman durumun çarpıklığı, garipliği, tuhaflığı ve yoruculuğu da çıkıyor ortaya
evet.
yani. Zeynep inanamamıştı. Gerçekten bütün bunları mı düşündüm bu kadar
ve
zaman?
Ve hep böyle mi düşünüyorsun
ve
sen?
Hep böyle evet. düşünüyorum evet. yani. O evet. zaman zihnin çarşamba pazarı gibi oluyor.
Şey de fark edilmiyor mesela. Sen konuşkan da biri olduğun için.
Hmm.
Hem orası dönüyor hem konuşkansın, hani daha sessiz dalgın birisi, yani düşünüyorsun dersin, hani ne var, aklın başka bir yerde, ama senin yapıda bu görünür de değil.
Tabii ben uzun zaman bunun bir beceri olduğunu düşünüyordum. Ben o kadar zeki, akıllı bir tipim ki hem burayla konuşuyorum hmm. hem orayı görüyorum, hem burayı görüyorum, hem orayı yorumluyorum. Ama şimdi bakıyorum ki ne kadar yorucu ve yıpratıcı.
Konuşmalar yapıyordun bir de, şimdi geldim.
Tabii banyoda.
Banyoda böyle ünlülerle sesleniyorum.
Problem çözüyoruz. İşte o zaman daha gençken bir haksızlığa uğruyorum. Ve ya hikaye ama bu, böyle bir şey yok yani. Böyle bir haksızlığa uğruyorum, öyle konuşuyorum, öyle hakkımı savunuyorum, öyle meydan okuyorum, onları doğduklarını öyle pişman ediyorum ki banyodan çıktığımda
balık gibi
olur. Serdar Şankaya çatmak da öyle kolay değilmiş diyorlar. Evet. Ne öyle biri var? Varsa, hani gerçek bir durumsa, ne benden bunları düşündüğümden haberi var. Oh, ben sabun kokusuyla...
Şey diyor değil mi? Bugün kimle buluştun, kimle sohbet ettiniz diye.
Kim?
Soruyordum sana, evet. Yani evet. Hangi ünlü var?
Evet, bugün? Şimdi ama nasıl yapıyorum? Duş alırken sabunun kokusuna odaklanmaya çalışıyorum. Suyu hissetmeye çalışıyorum ve oradayım. Oradayım. Böyle yaptığım zaman çok daha huzurlu çıkıyorum yani.
Evet.
Değil mi? Şey gibi oldu ha. Böyle duştaki ritüellerimizi
bitirdik. Ve
bu konuştuğumuz her şey bomboş gitti.
Anda Berkcan'a bakıyorum, diyor ki kıpırdanıyor oradan. Farkındayım, süre doldu.
Bitirelim diyor.
Bitirelim diyor artık, evet. Evet.
Hadi bakalım bitirelim o zaman. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. YouTube'da hadi biraz el verin. Şu 100 bin sınırını bir aşalım da, bir hayalim ya. Şu plaketi bir paylaşayım. 100 bin şey geldi. Gerçekten çok üzüldüm. Şey gibi olur mu ya, sonra ağlaya ağlaya 100 bini buldular lan.
Desinler ne olacak?
Desinler deyin. 100 bin olalım da. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Yine bu haftayı zihninizi sakinleştirmek için çabayla geçirebilirsiniz. Çok çaba değil ama, sadece biraz duyulara ve nefese odaklanarak geçirebilirsiniz. Günün 3 anında 5 anında yapsanız bile bu zihniniz için dinlendirici olur. İkincisi de demin çok vurguladık. Dertler anlata anlata iyileşmez. Bir iki kere anlatmak yeterlidir. Kendinizi o duygu yoğunluğunun içerisine hapsetmeyin. Bir aile meselesinden çokça sevgiler. İyi haftalar.